Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Pek muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene programından muhabbetlerimle, saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Ve gönüllerimiz Rabbimizin sevgisiyle, Peygamberimizin sevgisiyle, onlara gereken tazim, muhabbet hissiyatıyla dolsun inşallah. Yine onların bir yansıması olarak da gönüllerimiz, yuvalarımız, iş yerlerimiz, sokağımız, beldemiz, şehrimiz, ülkemiz, bütün dünya Rabbimizin huzuruna gark olsun diye dua ile başlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, biz bu Üsve-i Hasene programındaki en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun örnek hayatını adım adım takip etmeye çalıştığımız bir program bu. Ve gönüllerimizi Efendimiz'e yönlendirmeye, Efendimiz'in haliyle hallenmeye, hatta kalplerimizin atışlarını bile Efendimiz'in kalp atışlarına yaklaştırmaya gayret gösteren, hedefinde bu olan bir program olarak değerlendiriyoruz. Öyle olmasını arz ediyoruz. Ve hayatı Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında, kurbunda, onun murakabesinde, onun denetiminde, onun ayaklarının, mübarek ayaklarının dibinde, onun izinde yaşamaya, hep birlikte gayret göstermeye teşvik etmesini arzu ediyoruz muhterem dinleyenlerimiz. Sebebi yol onun, varlık onun, onu o şekilde biliyoruz. Onun Allah katında en makbul kul, en değerli bir peygamber kul olduğunu biliyoruz ve Cenab-ı Hakk'ın onun yaşadığı canlı Kur'an olarak değerlendireceğimiz o hayata çok büyük değer verdiğini biliyor ve hep onun yanında olmayı arz ediyoruz. Tabii ki bu mevsimler 3 aylara girmiş durumdayız. Bu arada hem 3 aylarımız hem kandillerimiz mübarek olsun diyoruz. Bu 3 aylarda Efendimiz Aleyhisselam'a daha alakamızı artırma, salatü selamlarla ve sünnetine itibariyle daha da ona yaklaşma vesileleri aramamız gerekiyor. Kıymetli kardeşlerimiz, biz Efendimizin Allah'a kulluğu ve namazları, bunlar içerisinde de nafile namazları noktasında yolculuğumuza devam ediyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselam tabii ki bunlara ihtimam gösteriyordu. Fırsat buldukça bunları hep ifa ve eda ediyorlardı. Bunların başında kuşluk namazı geliyor. Ve Resulü Efendimiz Aleyhisselam bunu ihtimamla devam ettirdiğini görüyoruz. Buna çok ehemmiyet verdiğini, bu namazı 4 rekat kıldığı ve dilediği kadar da artırdığı rivayet ediliyor. Hatta 8 ve 12 rekat kıldığı da yine Buhari Teheccüd 31. babda dile getiriliyor. Hazreti Ayşe validemizin sözünü tekrar hatırlatalım. Bu tür Allah'ın emirlerine sarılma, Allah'a kulluğa özen gösterme, özellikle Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı işleri yapma, bütün dünyevi meşgalelerimiz ve sorumluluklarımız içerisinde, yani her ameli, her işimizi bir ameli salih duyarlılığında yerine getirme, hatta kazancımıza, maişetimizin temin için yaptığı çalışmalara varıncaya kadar ticaretimize, her şeyi bir ameli salih haline getirme, buna dikkat etme, ama bunlar içerisinde de Rabbimize rükû ile, secde ile, kıyamla ve duayla, niyazla yönelmeyi ihmal etmeme. Hayatın merkezine bunu alma, bu da bizim vazifemiz. Bakınız Cenab-ı Hak sahabi-i kiramı vasfederken onların bize örnek olan vasıflarını, hususiyetlerini, mümeyyiz, farik vasıflarını dile getirirken Fetih Suresi 29. ayet-i kerimede beyan buyuruldu ve çile terahum rukkan succeden yebteğûne fadlen minallahi ve ridvâne. Sen ne zaman baksan, nerede onları görsen, onları hep rükû eder halde ve secde eder halde görürsün. Onlar rükûyu çok seven insanlardır. Allah'ın huzurunda eğilmeyi, bel bükmeyi kendilerine şiar edinmiş, rükûyu bir kulluk alameti olarak sürekli ruhlarına sindirmiş insanlardır. Ve sücceden devamlı sacit secde eder halde onları görürsün. Adeta onların hayatları rükû ve secde üzerine bina edilmiş durumdadır. Tabii ki insan çalışacak, konuşacak, dünyanın meşgaleleri var. İnsan her an rükû halinde olmayabilir, her an secde halinde olmayabilir. Zahiren bu mümkün olmayabilir. İnsanlara bu zor gelebilir ama bunun rükû ve secde etme halinin insanın ruhunda bir adeta bir iz bırakması, insanın ruhunun ayrılmaz bir vasfı olması ve hep bu rükû secde duygusuyla bir hayat yaşaması ve fırsat buldukça da tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi fırsat buldukça da farz namazlarıyla, nafile namazlarla yine o rükû ve secde nimetine nail olmayı ihmal etmemek gerekiyor. Ve bunu yaparken de yebteğûne fadlem minallâhi ve rıdvânen ve hep gönüllerinde bir duygu taşıyor o sahabe-i kiram. Sürekli Allah'tan bir nimet, bir lütuf, bir cennet arzusu içerisinde hep Allah'ın lütfunun peşinde ve rıdvanen ve bütün nimetlerin fevkinde de Allah'ın rızasına talip olan insanlar. Yani onların gönüllerindeki yatan aslan Allah'ın sevgisine, rızasına talip olmak, onu elde etmek. Ben acaba bu amelimle, bu işimle, bunu bu şekilde yapmakla Rabbimin ne kadar hoşnutluğunu kazanabilirim? Ne kadar rızasını elde edebilirim? Çünkü rıdvanın cennet üzere cennet olduğunun onlar çok iyi farkında idiler ve Allah'ın rızası kadar yüce bir makam olmadığını biliyorlardı. Çünkü Cenab-ı Hak Tevbe suresi 74. ayet-i kerimede ve adallahu lezine amenu ve amnus salihati cennetin tecri min tahtiye neharu ve mesakine tayyibeten fi cenneti adın. Allah o müminlere altlarından ırmaklar akan cennetler vaat ediyor. Yine efendim adin cennetlerinde ebedi ikametgah yeri olan o cennetlerde köşkler, meskenler, saraylar, cennet sarayları vaat ediyor. Ama sonunda ve rıdvanum minallahi ekber, Allah'ın kuldan razı olması. Ey kulum, sen beni razı edecek bir kulluk yaşadın. Ben senden razıyım. Bir daha ebediyen sana gadap etmeyeceğim, kızmayacağım. Sen benim en sevgili, en güzel kullarımdan birisin, senden razıyım buyurması bütün cennet nimetlerinden daha yüce olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla işte bu rükû halleri, bu secde halleri, bu kıyam halleri nasıl gerçekleşecek kıymetli kardeşlerim? Efendimizin yaptığı gibi, sahabenin yaptığı gibi bunlara itinayla devam etmek suretiyle lağviyatı, boş şeyleri, batılı, anlamsız şeyleri, şikayeti, nankörlüğü, gafleti, bunların hepsini kalbimizden, dilimizden, hayatımızdan silip süpürmek suretiyle, onları, lüzumsuz şeyleri hayatımızdan atmak suretiyle, gözümüzden, gönlümüzden, kulağımızdan, dilimizden onları düşürüp bir daha geri almayacak şekilde atmak suretiyle bu emanetleri Allah'ın kulluğuna, rükû secdesine, kıyamına hasrettiğimiz zaman bunlar tabii ki daha kolay olacak. Bunları yapmak daha insana haz verecek, lezzet verecek. O zaman sefaletimiz saadet zannetme gafletine uzaklaşarak gerçek bir kulluğun yoluna girmiş olacağız. Ebu Hureyre Hazretleri bir defasında şöyle diyor. Dostum, Habibim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmayı, 2 rekat kuşluk namazı kılmayı ve uyumadan önce vitri eda etmeyi tavsiye buyurdu. Buhari Teheccüd 33. bapta. Şimdi burada tabii ki Ebu Hureyre Efendimizin Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a olan o hitabı dostum demesi, Habibim demesi, kıymetli kardeşlerim, sahabe-i kiramın kendilerini Allah Resulü'ne ne kadar yakın hissediyorlar. Nasıl bir dostluktur bu? Nasıl bir muhabbettir? Nasıl bir gönüllerin kaynaşmasıdır? Nasıl Resulullah'ta fena bulmak, fani olmaktır? Fena fir Resul olmaktır? Bunu görüyoruz. Tabii ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin dostu olduğu gibi bizim de dostumuz. Onu dost edinmeye biz de muhtacız. Biz Allah'ı ve Resulullah'ı dost edinmezsek kimi dost edinebiliriz? Onlardan daha güzel dost olur mu hiç? İnneme veliyyukumullahu ve rasuluhu vellezine amenullezine yuqimunassalate ve yu'tunezzekate hum raki'un. Müminlerin sizlerin dostu ancak şunlardır. Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'tan daha yüce, daha büyük, daha güzel dost olabilir mi? Ve Resuluhu, Allah'ın Resulü sizin dostunuzdur. Ondan daha güzel dost olmaz. Ve namazı kılan, zekatı veren ve rükû eden, cemaatle rükûların secdelerini de eden o müminler de sizin dostunuzdur. Dolayısıyla biz de sahabe-i kiram gibi Allah'ı Resulullah'ı dost edineceğiz. Yine ayet-i kerimede Estaizu billah ve men yuti'illâhe ve'r-rasûle feulâike me'allezîne en'amallâhu aleyhim minennebiyyin ve's-siddîkîn ve'ş-şühedâi ve's-sâlihîn ve hasune ulâike rafîkâ. Kim Allah'a ve Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem itaat ederse, Allah'ın sözünü dinlerse, Peygamber'in sözünü dinlerse ve o dinlediklerine en güzel şekilde icabet etmeye gayret gösterirse, muti' itaatkar bir kul olursa, isyandan uzak durursa, işte böyle kimseler kıyamet günü Allah onları peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber haşredecek. Onların dostları peygamberler olacak. Sıddıklar, sahabe-i kiram, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi sadıklar, samimi dürüst müminler olacak. Ve şühedâ canlarını hak yolunda feda eden, veren şehitler olacak ve salihler olacak. Ve hasune ulâike rafîkâ. İşte bunların dostlukları, arkadaşlıkları ne kadar güzeldir. Zalike fadlu minallah. Allah bu Allah'ın bir lütfudur. Dilediği kullarına verir buyuruyor. Dolayısıyla bizim dostumuz da, biz de Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsederken kıymetli kardeşlerim, Habibim Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, dostum, sevgilim Efendimiz buyuruyor ki, bunları söyleyelim. Biz onlara dost olursak onlar bizi çoktan dost tutarlar. Biz onlara bir adım yaklaşırsak onlar bize 10 adım gelirler. Allah, peygamberi, manevi kaynaklar hep böyledir. Cenab-ı Hakk'ın hadis-i kudüsü buyurduğu gibi biz ona bir yöneliş yaptığımız zaman, bir adım attığımız zaman, bir gönülde bir yöneliş temayülü olduğu zaman o cenahtan, o kerim olan, cevvat olan, cömert olan, gani olan o cenahtan, Rabbimiz ve peygamber cenahından çok daha büyük bir yöneliş olacak ve onlar bizi kucaklayacak, göğsüne basacak ve sımsıcak dost olacağız. Burada bizim bir adım atmamız gerekiyor. Ve Ebu Hureyre'nin her ay 3 gün oruç tutmayı Efendimiz Aleyhisselam tavsiye ediyor ona. iki rekat kuşluk namazı kılmasını tavsiye ediyor. Ve uyumadan önce de vitri eda etmesini tavsiye ediyor. Bakınız bu teheccüd bahsini görürken bahsetmiştik. Efendimiz Aleyhisselam aslında vitir namazını bizim yaptığımız gibi yatsının hemen peşinden kılmıyor. Efendimiz ömrünün sonuna kadar hep teheccüde kalkıyor. O vacip olan vitir namazını da ki Efendimiz Aleyhisselam'ın hepsi farz niteliğindeydi. Hepsini teheccüdün peşinden kılıyor. 10 rekat teheccüd kılıyor. Peşinin 3 rekat vitir, 13 rekat. Biraz yaşlandığı zaman 8 rekat teheccüd, 3 rekat vitir, 11 rekat. Ve en son ölümü öncesindeki hastalıklarında da Efendimiz Aleyhisselam yine teheccüdü bırakmıyor. Yine teravih vitri bırakmıyor. Teheccüd namazını bırakmıyor. 6 rekat teheccüd ve 3 rekat vitir kılarak hep böyle kılıyor. Ama bize bir söz var. Yani hocanın dediğini yap ama yaptığını yapma diye. Bu sözün aslı kıymetli kardeşlerim şudur. Aslı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır bunun. Resulü Efendimiz Aleyhisselam kendisi Allah'ın emirlerini en üst seviyede yerine getirirdi. Bütün gücünü kullanırdı. Bütün takatını kesilinceye kadar, ayakları şişinceye kadar, malının son kuruşuna kadar, yani maddi manevi bütün gücünü, bütün varlığını hak yolunda tam bir feda ve fena halindeydi Efendimiz Aleyhisselam. Yani kendisi böyle olmakla beraber ki bunun kaynaklar bunu çok net bir şekilde bize aktarıyor ve hiç şüphemiz yok. Efendimizin kulluğun bütün alanlarında yani gücünün son takatının son noktasına kadar kullandığını hep görüyoruz. Bunu devamlı görüyoruz. Bu açık ve net bir durum. Ama sahabe-i kiram söz konusu olunca Efendimiz Aleyhisselam onlara merhamet ediyor, acıyor. Onlara kol kanat geriyor. Onlar kendisi gibi yorulmasını istemiyor. Onlara daha lütufkar davranıyor ve buyuruyor ki yatarken diyor hemen yatsının peşinden diyor yatmadan önce uyumadan önce vitri kıl. Yani gece kalkamayabilirsin. Vitri namazın geçebilir. Orada bir hata hasıl olur. Günah o işleme tehlikesi olabilir. Sen en güzeli yatmadan güzelce vitrini kıl. Sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Ol gibi bir tavsiyede bulunuyor Efendimiz Aleyhisselam. İki rekat kuşluk namazını yine tavsiye ediyor. Bir keresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere askeri birlik göndermişti. İslam askerleri kısa sürede büyük ganimetlere döndüler. Bol bir ganimet elde ettiler. Ve ganimetle döndüler. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ya Resulallah, biz bunlardan daha çabuk dönen ve daha fazla ganimet getiren başka bir birlik görmedik. Yani demek ki Allah onların işlerini kolaylaştırmış. Ya mesafe yakındı veya şartlar kolaydı. Hem kısa sürede hem de büyük bir ganimetle dönüyorlar. Ebubekir Efendimiz de bunu bu şekilde dile getiriyor. Ama Resul Efendimiz her seferinde yaptığı gibi, yani peygamberler böyledir kıymetli kardeşlerim. Allah dostları böyledir. Gerçek alimler böyledir. İşi dünyayla sınır tutmazlar. Herhangi bir konu olduğu zaman, bir şey konuşulduğu zaman, bir şey yapıldığı zaman hemen orada işin uhra, ahiret tarafını, ebediyet tarafını da mutlaka gündeme getirirler ve yönlendirirler. Çünkü esas faydalı olan وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ baki kalacak, ebedi kalacak salih ameller bizim için daha önemli olduğu için خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا ebedi kalacak, baki kalacak ameli salihler, dünyada kalmayacak, ölürken yere bırakmayacağımız, bizimle beraber gelecek, bize ebediyet yolculuğunda yoldaş olacak, bize yardım edecek, nur olacak, ışık olacak ameli salihler tabii ki çok daha hayırlı, baki ve gönül bağlamaya daha değer olan amellerdir. Hep böyle yaparlar. Efendimiz Aleyhisselam bakın buradaki bu sefer, bu ganimet normalde insan ne bekler? Tebrik ederim, aferin, iyi iş yaptınız, getiririz, getirin bir kısmını bana verin, yiyelim içelim falan gibi bir dünyevi şey insan düşünebilir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kısa süren ama karlı çıkan, ganimetle dönülen bu seferle ilgili olarak şöyle buyuruyor. Dikkatlerinize arz ediyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Ben size bundan daha çabuk dönen ve daha çok ganimet sağlayan bir şeyi haber vereyim mi diye sordu. Daha sonra şöyle devam etti. Bir adam güzelce abdest alarak mescide varır, sabah namazını eda eder. Ardından da kuşluk namazını kılarsa, işte bu şahıs hem daha çok dönmüş, daha çabuk dönmüş, hem de daha fazla kazanmış olur buyurdu. Ya bu buna mani değil ama işin bu tarafını ihmal etmeyin demektir. Yani cihada da gideceksiniz, ganimet de elde edeceksiniz, savaşacaksınız da, şehit olacaksınız. Hepsi mukadderse olacak ama kesinlikle bunlar sizi namazdan, sabah namazından, cemaatten, camiden, kuşluktan, Allah'a secde ve rükudan alıkoymayacak. Tam tersine bütün bu başarılar sizi daha fazla namaz kılmaya, daha fazla rükû etmeye, daha fazla Allah'a yalvarmaya yönlendirecek. Çünkü kulluk bunu gerektiriyor çünkü. Kıymetli kardeşlerim, kuşluk namazının kılınma vakti güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonra başlıyor. Zeval vaktinden, yani güneşin tepe noktaya dikildiği zamandan yarım saat öncesine kadar devam ediyor. Gündüzün 4'te 1 geçtikten sonra kılınması daha sevaptır. Umumiyette bu vakitte başka bir namaz kılınmadığı için kimsenin ibadet etmediği bir saatte insanın Rabbine kulluk etmesi son derece kıymetli bir harekettir. Gündüzün ilk saatleri rızık arama ve geçim telaşı için koşuşturma anıdır. Kuşluk vakti gibi tam meşguliyetin yoğun olduğu bir anda namaz kılmanın teşvik edilmesi ise dünya işlerine dalmanın bir ölçüde önüne geçilmesi ve dünya tutkusuna karşı bir tür panzehir olması içindir. Çünkü ne yapıyor dünya? Alıp bizi götürüyor. Bazen tabii çok yoğunluklarımız oluyor. Dinli kıymetli dinleyenlerimiz içerisinde çok yoğun çalışması olan, yani ticari olarak olabilir, başka eğitimle alakalı olabilir. Yani biraz yoğunluk olduğu zaman gerçekten aklımız başımızdan gidiyor. Yani bırakalım böyle kuşluğu, evvabini, farz namazlar bile sonunda zor kavuşturuyoruz. Diyelim seferlerimiz, seyahatlerimiz falan oluyor böyle. Yani allak bullak olduğumuz zamanlar oluyor tabii. Bu masa başında oturup konuşmak, bunları nasihat etmek kolay ama hayata girdiğimiz zaman biraz seferlerimiz, yolculuklarımız, programlarımız böyle koşuşturma olduğu zaman orada ipin ucunu bir araya getirmenin çok zor olduğunu ne yapıyoruz hepimiz yaşayabiliyoruz. Ama ve lakin yine bütün bunlara rağmen hep aklımız başımızda olacak. Hep şuurumuz yerinde olacak. Hep kalbimiz Rabbimizde olacak. Niçin koşturduğumuzu, nereye gittiğimizi, nereden geldiğimizi, biz niye bu kadar koşturuyoruz kardeşim? Nedir derdimiz, nedir? Neyin peşindeyiz? Neyin peşindeyiz? Neyi arzu ediyoruz? Neyi talep ediyoruz? Neyi elde etmeye çalışıyoruz? Bunları sorguladığımız zaman, o zaman seyahatte yapsak, yoğun programda olsa, onlar içerisinde eğer bizim esas niyetimiz, maksadımız Allah'ın rızasıysa, Allah'a kulluksa, Allah'ın lütfunu keremini arıyorsak, orada ne namazımız aksar, ne niyazımız aksar, ne aksamaz. Oradaki aksakların hepsi bizim kendimizi kaybetmemizden ve gafletimizden dolayı olmaktadır. Biz Allah dostlarıyla bazen efendim seyahatlerimizde oluyor. Görüyoruz o insanları böyle kurulu saat gibi ne güzel vakti saatini hepsini yer yerince yapıyorlar. Hiç de acele etmiyorlar. Bizden çok daha fazla yoğunlukları da oluyor, işleri de oluyor ama hiçbir zaman onlar hayatlarını namaz üzerine, sünnet-i seniyye üzerine, Efendimiz'e ittiba üzerine kurduklarından dolayı her vesile onları o kulluğun yeteneğine getirmeye davet ediyor, sevk ediyor, yerlerce yapıyorlar. Ama biz bazen işin hayatımızın merkezinden Kur'an'a, sünnete ittiba, Allah'a kulluk şeyini ötelediğimiz için biraz kenara aldığımızdan dolayı da bunlar aksamış oluyor. Dolayısıyla yeni baştan planlama yapacağız. Yeni baştan her seferinde yepyeni bir güne başlar gibi Allah'ın rızasını merkeze alacağız. Kulluğu merkeze alacağız. O zaman o işler de rayına girer. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki eğer diyor bir kul diyor işlerine diyor ahiret endişesini koyarsa, İşin merkezine ahiret endişesi olursa Allah o kulun diyor bütün dünya işlerini yoluna koyar, rayına koyar ve efendim ona yardımcı olur. Dağınıklıklarını toparlar, değerler toparlar, okula yardımcı olur. Çünkü o gönlündeki o asil düşünce, o efendim köklü düşünce, ahiret endişesi, ahiret korkusu, Allah rızası veyahut Allah'ın korkusu o kişinin bütün kalan taraflarını, elini, ayağını, gözünü, kulağını ve bütün dağınıklarını derleyip toparlamasına yardım olur, çeker. Hepsini bütün dağınıkları kendine doğru çeker ve düzgün bir hale getirir diye Efendimiz buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın yine ihtimamla kıldığı, özen gösterdiği bir diğer nafile namazı Salatul Evvabin, Evvabin namazı diyoruz. Evvabin kelimesi Allah'a yönelen, tövbe eden kimse demektir. Evvabın çoğulu, yani Cenab-ı Hakk'a yönelen, günah işlediği zaman hemen Allah'ı hatırlayarak tövbe eden, Allah'a yönelen, ona itaat ederek hayır işler yapan her bir kimse evvaptır. Dönmek demektir. Tevvap kelimesine yakındır. Tevvap Allah'a tövbe eden demek. Günahlarını terk eden demektir. Tevbe kelimesinde kıymetli kardeşlerim, sözden ziyade fiili bir durum söz konusudur. Yani terk etmektir. Tevbe dönmektir, terk etmektir. Fiili bir durum vardır. Günahtan tövbe, ben tövbe ettim ya Rabbi demek değildir. Tubtu ileyke demek değildir. O yaptığımız hareketin sözle ifadesidir. Tıpkı inanan bir insanın kalbine iman yerleşen bir insanın ben iman ettim diyerek imanını ikrar etmesi gibidir. Bir insan ne yapar? Yaptığı bir günahı tövbe eder, yalan söylüyordur, terk eder. İnsanları aldatıyordur, terk eder. Yediği içtiğinde haramlar vardır, terk eder. Baktığında duyduğu haramlar vardır, terk eder. Bırakır yani, tamamen bırakır. Yani sigara içen bir insan sigarayı bırakması gibi. İçki içen bir insan içkiyi bırakması gibi. Bırakır. İşte o bırakma hali tövbedir. Yani tövbe o günahı bırakma halin ta kendisidir. Bizzat bırakma eylemidir. Bunu bıraktıktan sonra belki konuşurken ya tövbe ettim işte döndüm falan diye halini bize aktarabilir. Ama bir insan işlediği günahı terk etmediği halde, bırakmadığı halde habire diliyle efendim ben tövbe ettim desin, ne anlamı olur? Bunun hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı olmaz. Dolayısıyla tevbede fiili bir durum söz konusudur. Evvap da böyledir. O da yine efendim fiili bir durum söz konusudur. Bu da yönelmedir. Yani kişinin kalbini, yönünü, veçhini Allah'a yönlendirmesi. Kalbin Allah'a, dünyaya değil, maddiye değil, yemeye içmeye değil, nefsine arzulara değil, bütün onlardan kalp alakalarını, ilgilerini keserek, bağlarını kopararak, hürriyetine kavuşarak, yüzünü aynanın parıldayan tarafını, aynanın efendim cilada yüzünü Hakk'a doğru, Allah'a doğru çevirmesi ve orada Cenab-ı Hakk'ın feyzinin, bereketinin zuhur etmeye, yansımaya, tecelli etmeye başlamasıdır. Yani kalp bambaşka alemlerde dolaşıyor. Ben diyor, evvabım diyor. Ben diyor döndüm. Nereye döndün kardeşim? Döndüğün falan bir yeri yok. Döndüğün sen hala dünyaya dönmüşsün. Maddeye dönmüşsün, paraya dönmüşsün, makama dönmüşsün, servete dönmüşsün, şehvete dönmüşsün. Döndüğün yerler belli. Nerelerde dolaştığın belli kardeşim. Dolayısıyla oralardan gönül kendisini çekecek. Duygularımız nelerin üzerinde, bulutların geçtiği gibi nerelerin üzerine konup kalkıyor. Kelebekler, kuşlar gibi hangi alemlerden ona dolaşıyor, ona bakmak lazım. Eğer o duygularımız, hissiyatımız, kalbimizin yönelişleri eğer maddeden, işte paradan, puldan, haramdan, şundan bundan böyle alakasını iç alemde çeker de Allah'a doğru, Allah'ın rızasına doğru bir yöneliş olursa o zaman evvap olunur. O zaman evvap gerçekleşmeye başlar. Bu bir fiili durumdur. Duyguları ilgilendiren, kalbi ilgilendiren fiili bir durumdur. Dolayısıyla burada da Salatül Evvabin dediğimiz zaman da işte böyle Allah'a içten yönelmiş kulların ihmal etmediği, kıldığı bir namazı kastetmiş oluyoruz. İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Peygamber Efendimizin akşam namazından sonra iki rekat namaz kıldığını bildirmiştir. Ama bu kıldığımız akşam namazın sünneti değil tabi. O sünnetin peşinden kılmış olduğu ikinci rekat. Ve bu namaza da evvabin namazı deniliyor. Akşam namazından sonra 6 rekat veya 4 rekat yahut 2 rekat namaz kılan, hatta bazı hadislere göre rekat sayısı belirtilmeden akşam niyası arasında namaz kılan kimselere de evvabin ismi veriliyor. Rekatı farklı rekatlar var. İbn Ömer'in rivayeti Buhari Teheccüd'de yer alıyor. Diğer rivayetler yine hadis kaynaklarında yer alıyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim bu namaz kılınabilir, kılınmalıdır. Çünkü Efendimizin devam ettiği ve tavsiye ettiği bir namazdır. Ama şunu hemen antiparaz ifade edeyim. Tabi alimlerimiz Efendimiz'in sünnetine itibayı çok önemseyen, bunları bir vazife bilen halk dostları işin devamlı oluşuna çok ihtimam gösteriyorlar. Edeve muhaveyin kalle, az da olsa devamlı olan kısmını tercih ediyorlar. Dolayısıyla gördüğümüz o alimlerden kitaplarını okuduğumuz gördüğümüz, yani bir şeyi bir seferinde 4-6 rekat yapıp da bir hafta yapmamaktansa böyle mütemadiyen yapmak suretiyle, onu hayatımızın bir parçası haline getirmek suretiyle akşam namazının peşine 2 rekat, yani az olsun, temiz olsun, devamlı olsun 2 rekat bu namazı kılmayı aslında kendimize sünnet edinebiliriz. Efendimizin bu sünnetini tatbik edebiliriz ve alıştıktan sonra da artık yemeğin peşine tatlı gibi, baklava gibi de bu bizi etkiler, ilgilendirir. Kılmadığımız zaman da bir şey eksik gibi düşünürüz. Dolayısıyla bu tür güzel ibadetleri, güzellikleri yüksünmeden, zorlamadan yapacağımız şekilde de hayatımızın içine sokmalı bir alışkanlık, şuurlu bir alışkanlık haline getirmeye gayret göstermeliyiz. 2 rekat buna devam edebiliriz ama vakti olan kardeşlerimiz, daha ibadete ihtimam gören kardeşlerimiz de bunu 4 rekat, 6 rekat, hatta sayısı tahdit etmeden de kılınabilir. Bir sakıncası yoktur. Hem kıyamımıza, rükû ve secdemiz, tesbihatımızda Cenab-ı Hak fazlasıyla mükafat verecektir şüphesiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene programında bulunuyoruz. Bendeniz Ömer Çelik ve Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'a kullukta örnek hayatını, Üsve-i Hasenesini ele alıyoruz. Ve bugünkü dersimizde de Efendimizin kıldığı nafile namazlar üzerinde duruyoruz. Bunların önemi üzerinde duruyoruz ve bununla ilgili Efendimizin uygulamaları, tavsiyeleri, sözleri, onları dikkatlerinize arz etmeye çalışıyoruz. Ve bu konuda birbirimizi hayra yönlendirmeye, tevasav bil hak, hakkı tavsiye etmeye, güzellikle tavsiye etmeye, o ayetin gereğini yaşamaya gayret gösteriyoruz. Burada yine Efendimiz Aleyhisselam'ın çok önem verdiği, kıldığı, kılmayı tavsiye etmiş olduğu bir namazdan bahsedeceğim. Bu namazda hacet namazı, her ihtiyacını Allah'a arz eden ve her fırsatta onu zikredip yücelten Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam, herhangi bir ihtiyacı olan kimseye 2 rekat namaz kıldıktan sonra Allah'a dua etmesini tavsiye ediyor. Yani bu bir hacet namazı. Yani bir namazın sünneti veya bir evvabin kuşluk namazı değil de diğer nafile namazların haricinde bizzat kendi ihtiyacımızı, zaten Allah bizi görüyor, zaten Allah bizi duyuyor, Allah her halimizden haberdar ama burada dini doğru anlamak lazım. Allah'ı doğru tanımak lazım. Peygamberin Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanıdığını ve nasıl yöneldiğini görmek lazım. Nasıl olsa Allah beni biliyor, istediğini yapsın gibi değil kardeşim. Burada yapılması gereken neyse onu tutmak. Sözü düzgün anlamak. Sözü düzgün onunla amel etmek, gereğini yapmak, hep amele ağırlık vermek, dinini tutmak, itaat etmek, bunlar çok önemli. Bakınız Efendimiz Aleyhisselam şöyle demiyor: Allah hepinizin ne halde olduğunu biliyor. Dolayısıyla ne haliniz varsa görün, Allah da size ne istediği varsa yapsın demiyor. Böyle bir kendi haline bırakılmış bir kulluk hayatı, kendi haline bırakılmış böyle bir dünya hayatı söz konusu değil. Tam tersine din bize her konuda şöyle yapmalısın, şunu şöyle yapmalısın, şunundan sakınmalısın, şöyle yaparsan daha iyi olur, elin böyle olmalı, oturuşun böyle olmalı, şöyle yürümelisin, yani hayatın hepsini dikkate alan, tanzim eden, yol gösteren, yapılış şeklini gösteren, ibadetin, diğer her şeyin böyle tanzimli, münazzam, sistemli bir hayat öngörüyor ve bunun öğrenilip yaşanılmasını bizden istiyor. Böyle hiçbir şey dinde kendi haline bırakılmıyor kesinlikle. Hepsine bir yol gösteriliyor. Hepsine bir çerçeve çiziliyor. Hepsine bir düzen getiriliyor. Kıymetli kardeşlerim, bunu böyle bilmek lazım. Bakın Efendimiz Aleyhisselam, bir ihtiyacın olduğu zaman diyor, güzelce abdest al, 2 rekat namaz kıl diyor, Allah'a yönel diyor. Allah senin her halini bildiği halde tekrar ihtiyacını böyle bir namazla beraber, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazan. Cenab-ı Hakk'ın duana icabetini daha hızlandır. Cenab-ı Hakk'ın sana rahmet yönelmesine sen kendin vesile ol. Bunun zeminini sen kendin hazırla. Yani aklını kullan, kafanı kullan, kalbini kullan böyle. Yani hep bir eylem, hep bir faaliyet, hep bir ameli salih, hep bir gayret, hep bir böyle iyiye doğru yöneliş. Bunları efendim görmezlikten gelemeyiz. Böyle olmaz. Niyetli Müslümanlık olmaz. Her işi kendine bıraktığımız zaman Müslümanlık olur mu? İslam olur mu? Teslimiyet. İslam teslim olmak demek. Nasıl teslim olmak? Böyle oturduğuna teslim olmaz. Gerekeni yapmak demek. Emirlere teslim olmak demek. Emirlerin tıpkı bir kumandanın emrindeki asker gibi onun emirlerine teslim olmak. Kumandan diyelim ki telsize diyor ki asker sağa git, sağa dön, sola dönüyor, sola dönüyor, sağa dönüyor, otur diyor, ayağa kalkıyor, yürü diyor, oturuyor. Şimdi böyle bir askerle bir kumanda ne iş yapabilir? Ona hangi başarı elde edebilir? Ama eğer kumandanın vermiş olduğu talimatlara o asker uyarsa, ona göre hareket ederse orada iş başarılır, savaş kazanılır veya bir ihtiyaç giderilir. Bunu bu şekilde algılamak lazım ve dinin bütün evamirini, emirlerini hep bu gözle böyle madde madde öğrenip hayatımıza yerleştirmek, tatbik etmek gerekiyor. Başka türlü Müslümanlık olmaz, dindarlık olmaz. Amel olmadan, Muhammed olmadan dindarlık kesinlikle olmaz. Burada şimdi Efendimiz Aleyhisselam herhangi bir ihtiyacı, zaten kıymetli kardeşlerim, biz hep Allah'a bir muhtaçlık halindeyiz. İhtiyaç halindeyiz. Ayet-i Kerime açık. Ya eyyühen nas entumul fukara ilallah. Hepiniz Allah'a son derece tepeden tırnağa kadar, A'dan Z'ye kadar, hücrelerinize varıncaya kadar her şeyinize muhtaçsınız. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah'tır gerçek zengin olan, Allah'tır gani olan, kimseye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan sadece Allah'tır. Biz tabii ki muhtaçız. Neyimiz var kendimize ait? Rabbimiz havamızı kesse ne yaparız? Rabbimiz suyumuzu kesse ne yaparız? Rabbimiz canımızı alsa ne yaparız? Rabbimiz elimizi alsa ne yaparız? Kalbimiz durursa ne yaparız? Beyinde bir hücre arızalandığı zaman insanlar ne hallere geliyor? Kalpte bir damar tıkandığı zaman insanlar ne zor durumda kalıyor? Yani bağırsakları, böbreğinin problemi olan insanlar ne halde kalıyor? Yani bunu yapsa ne yaparız? Dolayısıyla hücrelerimizde kanımızın en küçük maddesine varıncaya kadar tam bir muhtaçlık içindeyiz. Rabbimize karşı zaten böyleyiz. Ama bir de bunun farkında olarak bu ihtiyacımızı Rabbimize arz etmek var. Ya Rabbi ben gerçekten muhtacım. Acizim, muhtacım. Sen ganisin, sen kadirsin ve ben senden talep halindeyim. Seni seviyorum, sana inanıyorum ve talep halindeyim diye. Bu talebimizi arz etmek o ayrı bir kulluğun gereği. Sonra bu talebi daha etkili bir yolla arz etmek, bir namaz kılarak, sabrederek, sadaka vererek, Rabbimizin rahmetini celbedecek bir ameli salih işleyerek onu yapmak çok daha anlamlı ve güzel efendim bir şey olacak. Yani biz bir makama giderken, bir talebi arz ederken ne kadar diyeyim ki giyimimiz, kuşamımız, halimiz, ahlakımız dikkatli olursa, edebimizi kuşanırsak, giderken hediyemizi alırsak veya orada o makam sahibinin ilgisini çekecek bir iş yaparsak, talebimizi dikkatli arz edecek olursak ne yaparız? İşimizi o kadar kolaylaştırmış oluruz. Ama o sultanların huzurunda edepsizlik yaparsak, o zaman tabii ki bize ilgi olmaz, alaka olmaz. Yani bir misaldir bu. Bu kitaplarımızda çok böyle anlatılır. Dolayısıyla edebi dairesinde o yüce hazreti Allah'ın huzuruna bir kul ihtiyacını hangi halde arz etmesi uygunsa ki Efendimiz bunun en güzel yollarını gösteriyor ve namaz bunun en önde gelenleridir. Böyle bir kıyamımızda, rükû secdemizde, tesbihatımızda, zikrimizde halimizi Allah'a arz etmek tabii ki en güzel yollardan birisi olacaktır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Hadis-i şerif arz etmek istiyorum bu konuda hacet namazı ilgili olarak. Kimin Allah'a veya herhangi bir insana ihtiyacı hasıl olursa önce abdest alsın. Bunu da güzel bir şekilde yapsın. İki rekat namaz kılsın. Sonra Allah Teala'ya senada, hamdde senada bulunsun. Resulüne salat okusun. Daha sonra da şu duayı yapsın. Güzel bir abdest. İki rekat güzel bir namaz. Namazın peşinden güzel bir efendim Allah'a elhamdülillahi rabbil alemin. Auzu besmele elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Böyle duanın müstecap olmasını gerektirecek bütün şartların yerine getirilmesi anlamına geliyor burada. Ve Efendimiz bir de bir dua tavsiye ediyor. Mutanında bir Arapçasını ve meali vermek istiyorum. İsteyen kardeşlerim, tabi bu sözler vezekkir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin. Cenab-ı Hak Efendimiz'e sen diyor öğüt ver diyor. Doğruları anlat, tebliğ et. Çünkü diyor bu tür telkinler, öğütler müminlere fayda verir. Güzel, halis kalple, halis söylenen sözler çok etkili oluyor kıymetli kardeşlerim. Ve insan arzu ediyor. Nerededir bu bilgi, nasıldır, ne değildir diye merak ediyor. Öğrenmek istiyor, öğreniyor, yaşıyor, tatbik ediyor. Yani bir insan kendisi gafil olabilir ama herkesi kendi gibi gafil hissetmemesi lazım. O sözler çok tesirli olabiliyor. Dolayısıyla burada şimdi okuyacağım dua Erkam Altınoluk Mecmuası'nın hediye kitap verdiği Üsve-i Hasene 1. ciltte sayfa 146'da hacit namazı bahsinde orada yer alıyor. Yine İlmihal kitaplarında veya farklı kitaplarda bu dua bulunabilir ama ben bu kaynaktan size şu an bu bilgiyi aktarıyorum. Efendimiz Aleyhisselam bu özel duayı şöyle tavsiye ediyor. La ilahe illallahul halimul kerimu Subhanallahi rabbil arşil azimi Elhamdülillahi rabbil alemin Allahümme inni es'eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiratike وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّنِ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اسْمٍ أَسْأَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّنْ إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي. Mealini okuyorum. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azam'ın Rabbi noksan sıfatlardan münezzehtir. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Allah'ım rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek sebepleri talep ediyor. Her çeşit günahtan koruman için sana yalvarıyorum. Her türlü iyilikte zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim, affetmediğin hiçbir günahımı, gidermediğin hiçbir sıkıntımı bırakma. Allah'ım, Rabbim, affetmediğin hiçbir günahımı, gidermediğin hiçbir sıkıntımı bırakma. Rızana uygun olan her türlü dileğimi yerine getir. Hangi amelden razıysan onu ver ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet eden Rabbim. Şimdi kıymetli kardeşlerim, yani ne kadar tabii işte bir dua. Efendimizin duası işte İbn-i Mace'de, Tirmizi'de yer alıyor. Bundan sonra diyor kul diyor dünyevi veya uhrevi her türlü ihtiyacı için dua etsin. Çünkü istediği kendisine verilecektir. Yani bu hacet namazı gerçekten çok calibi dikkat bir namaz. Bunu ta önceki peygamberlerde de var. Namaz ibadeti bütün peygamberlerde var. Dinin temeli çünkü namaz. Allah'a kulluk, kulluğun bir gereği. Hatta İbrahim Aleyhisselam eşiyle beraber, eşi Sare ile beraber Mısır'a gittiği zaman işte Mısır'ın o dönemki firavunu, işte onun görevlileri, askerleri haber getiriyorlar. Diyorlar ki sınırdan bir kişi geldi. Yanında da güzel bir bayan bulunuyor. Yani böyle haber getiriyorlar. O da Hazreti İbrahim'i yakalatıyor. Sonra Sare validemizi huzuruna davet ediyor. Ama niyeti kötü. Firavun'un niyeti kötü. Ve Sare validemiz hemen orada abdesti de var. O mübarek annemizin hemen iki rekat hacet namazı kılıyor. Allah'a yöneliyor. Allah'ın yardımını talep ediyor. Buhari'de geçen bir hadis-i şeriftir bu. Ve oradaki Firavun'un eli ayağı böyle felç olur gibi oluyor. Tuhaf hallere giriyor. Sonra diyor ki alın bu kadını götürün. Ben diyor bu cin midir nedir beni çarptı. Ben perişan bir haldeyim falan. Belki zor kurtuluyor veyahut da kurtulamıyor. Bilemiyoruz. Ama sahibi haldeyimiz kurtuluyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kıldığı diyor iki rekat hacet namazı sebebiyle Cenab-ı Hak diyor onu diyor muhafaza buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam bunu çok kılıyor. Allah dostları çok kılıyor. Ve çok hatıralar var bununla ilgili olarak. Çok tehlikeli durumlarda hemen iki rekat Allah'a ihtiyacını arz ettiğiniz böyle bir namaz ve dua ile beraber Cenab-ı Hak pek çok zorluğu, kerbi, sıkıntıyı, zararı kendi lütfuyla, keremiyle hemen hayra ve ferahla tebdil ettiğini görebiliyoruz. Burada çok içli bir dua var. Cenab-ı Hakk'a bir yakarış var. Bu duayı da güzelce sizler de bizler de ezberleyelim. Zamanla zaman namazlarımızı kılalım. Allah'a yönelelim. Ve Cenab-ı Hak'tan daha hususi özel manada yardımını talep edelim. وَمَنْ نَصُرُوا اِلَّا مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Yardım ancak Allah'tandır. Allah in yansurukumullah fela galibe lekum. Allah size yardım ederse size hiç kimse galip gelemez. Ve in yahzulkum femen zellezi yansurukum min ba'di. Eğer Allah sizi yardımsız bırakırsa Allah'tan sonra kim size yardım edebilir? Kim sizi o efendim çaresizlikten kurtarabilir? Ve alallahi felitevekkelul mu'minun. O halde müminler sadece Allah'a dayanıp güvensinler, yardımı ondan istesinler, onun yardımına sığınsınlar ve yardım ondan talep etsinler buyuruyor. Dolayısıyla bir kimsenin hacetini fanilere yalvararak değil de bu yolla doğrudan Allah'a yönelerek gidermesi, tevhid inancının güçlenerek nefsini iyice yerleşmesini sağlayacak ve o kişiyi ihsan derecesinde yükseltecektir. Allah Resulü'nün hacet namazı tavsiyesine sıkıca sarılan ashabı herhangi bir ihtiyaçları olduğunda Allah'a iltica eder ve muratlarına nail olurlardı. Bir yaz günü bir hadise naklediliyor kıymetli kardeşim. Bunu sizinle paylaşayım ve bu şekilde bugünkü beraberliğimizi nihayet erdirmek istiyorum. Tekrar hatırlatayım. Üsve-i Hasene programındayız ve ben Deniz Ömer Çelik sizlerle Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatını paylaşmaya çalışıyorum. Allah'a kullukta örnek hayatını dile getirmeye çalışıyoruz ve bugün de özellikle nafile namazları, onun içerisinde de kuşluk namazından bahsettik. Evvabin namazından, şu anda hacet namazından bahsediyoruz ve Efendimizin bu tavsiyesine uyan sahabeden bir hatıra naklediyorum şu an. Bir yaz günü Enes radıyallahu anh'a bir bahçıvanı geliyor. Kendi bağının bahçesini tanzim eden bahçıvanı geliyor. Diyor ki yağmur yağmadı, bahçe kurudu, yandı. Hazreti Enes su isteyerek abdest aldı ve namaza durdu. Bu Enes bin Malik Efendimizin 10 yaşında Efendimizin yanına gelip vefatına kadar Efendimiz'e hizmet eden bizim Enes bin Malik'imiz radıyallahu anh. Namazı kılıyor, abdest alıyor, namazı kılıyor. Selam verdikten sonra bahçıvana diyor ki gökyüzüne bir şey görebiliyor musun diye soruyor. Bahçıvan göremiyorum diyor. Enes radıyallahu anh tekrar içeri girip namaz kılmaya devam ediyor. Üçüncü veya dördüncü kez bahçıvanına gökyüzünde bir şey görebiliyor musun diye sorunca adam kuş kanadı gibi bir bulut görüyorum dedi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh namazını ve duasını sürdürdü. Az sonra bahçıvan yanına girdi ve gök bulutla kaplandı ve yağmur yağmaya başladı dedi. Hazreti Enes haydi Bişr bin Şagaf'ın gönderdiği ata bin de yağmurun nerelere kadar yağdığına bak dedi. Bahçıvan ata binip etrafı dolaştığında yağmurun Müseyyer'in köşkleriyle Gadban Sarayı'ndan öteye geçmediğini gördü ki Enes radıyallahu anh'ın bahçesi de bu sınırlar dahilindeydi. Yani yağan yağmur sadece Enes bin Malik'in bahçesine yağmış olduğu rivayet ediliyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Ebu Mi'lak adında biri vardı. Bu zat başkalarıyla ortaklık kurarak ticaret yapardı bu Ebu Mi'lak. Dürüst ve takva sahibi bir insandı. Bir defasında yine yola çıkmıştı. Karşısına çıkan silahlı bir hırsız. Yolda giderken karşısına bir silahlı hırsız çıkıyor. Ve diyor ki neyin varsa çıkar seni öldüreceğim. Ebu Mi'lak maksadın mal almaksa al dedi hırsız. Ben sadece senin canını istiyorum. Seni öldürmek istiyorum dedi. Ebu Mi'lak öyleyse bana müsaade et de namaz kılayım dedi hırsız. İstediğin kadar namaz kıl dedi ve Ebu Mi'lak namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvardı. Ya Vedudu, Ya Zel Arşil Mecidi, Ya Fe'alen Lima Yurid, Es'eluke bi'izzetikelleti la turamu ve mulkikellezi la yusamu, la yudamu, ve bi nurikellezi mele'e erkale arşike en tekfiyeni şerre hazel lıssı ya mughisu agisni ya mughisu agisni. Ey gönüllerin sevgilisi, Ey yüce arşın sahibi, ey her istediğini yapan Allah'ım, ulaşılmayan izzetin, kavuşulmayan saltanatın ve arşını kaplayan nurun hürmetine beni şu hırsızın şerrinden korumanı istiyorum. Ey imdada koşan Allah'ım, yetiş imdadıma. Ebu Meylak bu duayı 3 defa tekrarladı. Duasını bitirir bitirmez elindeki kargıyı kulakları hizasında tutan bir süvari peydah oldu ve hırsızı öldürdü. Sonra da Ebu Meylak'a döndü. Allah'ın lütfuyla kurtulan sahabi, sen kimsin? Kimsin sen? Allah seni vasıta kılarak bana yardım etti diye şaşkınlıkla sorunca süvari şöyle dedi. Ben 4. kat sema ehlindenim. İlk duanı yapınca sema kapılarının çatırdadığını işittim. İkinci defa dua edince gök ehlinin gürültüsünü işittim. Üçüncü defa dua edince zorda kalan biri dua ediyor denildi. Bunu duyunca Allah'tan hırsızı öldürmeye beni memur etmesini istedim. Allah Teala da kabul etti ve geldim. Şunu bil ki abdest alıp 4 rekat namaz kılan ve bu duayı yapan kimsenin zor da olsun ya olmasın duası kabul edilir dedi. İbni Hacer el-İsabe 4. cilt 180. sayfada bu bilgi yer alıyor kıymetli kardeşlerim. Bunlar dinimizin bize öğrettikleridir. Bunlar Efendimizin öğrettikleridir. Bunlar bizim bilmediğimiz alemle ilgili bilgilerdir. Bunlar çok güzel bilgilerdir. Dolayısıyla biz bu bilgilere bütün gönlümüzle inanıyoruz, inanalım. Bunları yapalım, istifade edelim, Allah'ın rahmetini celbedelim ve ihtiyacımız hasıl olur. Bir problemimiz olduğu zaman abdest alalım, iki rekat namaz kılalım, hacet namazı duamızı yapalım. Ya Rabbi yetiş imdadıma diyelim. Ve men nasru ile min indillah. Yani yardım ancak Allah'tandır. O yardım ederse kulun bütün problemleri çözülür. Biz Allah'a sığınalım. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim bu çerçevede biz Efendimizin bütün hayatına talibiz, bütün sünnetine talibiz. Onun yaptığı her şeyi öğrenmeye yapmaya talibiz ve bu niyetteyiz inşallah. Cenab-ı Hak bizi bunu inşallah lütfeylesin, kolay getirsin. Bugünkü programın sonuna gelmişken ben Deniz Ömer Çelik size Üsve-i Hasene programından tekrar hürmetlerimi arz ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.